Ayrım 12. 5. Çocuksu bir naiflikle yazdığı üçlü romanıyla ünlü Kürt yazarı Erebi Şemo, severek okuduğum yazarlardan biridir. E, R, E, B, şapkalı E, Ş, E, M, O. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlıların Kırım'ından kaçıp yakınlarıyla birlikte Kafkaslara yerleşen ve oradan da Stalin döneminde Sibirya'ya sürülen bu yazarın çok kişiselleştirerek anlattığı sadece şudur. Değersiz bir yaşama mahkum edilmenin verdiği utanç duygusu, geride bıraktıklarına varamamanın verdiği bir boşluluk duygusu, eski ve yeni yaşamında kaybettiklerini ve kazandıklarını kendi insanlarına ve dünyaya iletmek, var olduğunu, yetenekli ve yetkin olduğunu göstermek duygusu. Onun dünyadan uzak, Stalin'in Sibirya'daki ölüm kamplarında romanlarını planlamasını sağlayan da bu duyguydu. O romanlarında sık sık saf bir yalınlıkla neler kazandığını ve neler kaybettiğini anlatır. Kaybedilenler ve kazanılanlar. Sanırım sürgün yaşamı bu iki yalın sözcükten oluşuyor. Ben de tıpkı Erebi Şemo gibi yeni ülkemde öncelikle bir kayıplar süreci yaşadım. Her şeyden önce dilimi, benim için çok kutsal olan varlığımı, Albert Camus'un deyimiyle ana yurdumu kaybettim. Dilim birden gereksiz, anlamsız, külfetli bir varlık oldu. Beni koruyan, ifade eden, bana güç ve güven veren varlık olmaktan çıktı. Kendimi ifade edemez oldum. Dilimle birlikte benliğimi, kimliğimi yitirdim. Ben, ben olmaktan çıkıp, ne olduğu bilinmeyen, uzaklardan gelmiş, yardıma muhtaç bir yabancı, bir göçmen oldum. Bana çok yabancı olan, istemediğim, arzulamadığım bir yabancılar kategorisinin üyesi, merkezde değil, preferide yaşayan bir topluluğun mensubu olmaya başladım. Yaşamım, deneylerim, düşüncelerim birden anlamsızlaştı, değersizleşti. Uğruna büyük tehlikeleri göze aldığım, cezaevlerinde yattığım ideallerim banal, hiçbir şey ifade etmez hale geldi. Niye cezaevlerinde yattığımı anlatmakta çok büyük zorluk çektim? Niye yeni ülkeme geldiğimi anlatmaya çalışırken utandım? Benim için çok açık ve tartışılmaz olan diğer yargılarımı yitirdim. Yeni ülkemde bu değer yargılarının geçerli olmadığını gördüm. Mesleğimi yitirdim. Her insan için çok kutsal olan vatandaşlık hakkımı yitirdim. Serbestçe geriye dönebilme ve ülkemde yayınlanabilme hakkımı yitirdim. Yakınlarımın, dostlarımın ve çevremin sevgisini, beni anlayan bakışlarını, beni destekleyen, bana güç veren sıcak sözcüklerini yitirdim. Çocukluğumun geçtiği evimizdeki nar ağacı tomurcuklarının renklerini, şeftalinin tadını, her bahar bize ziyarete gelen kırlangıçların sesini yitirdim. Bildiğiniz gibi diyordu Gombrowicz. Gombrowicz. 1960'ların başında sürgün yazarlarını Fransa ve dünyaya tanıtabilmek için çok çaba sarf eden yazar ve yayıncı Mayrus Naudé'ye yazdığı bir mektupta "Edebi yaşamım zor. Ülkemden göçmüş, yalnız ve yardımdan uzak, sert bir mücadelenin içinde olmak zorundayım. Bir bütün olarak ben de ülkemden göçmüş ve yalnız, ülkemdeki mücadeleden farklı, sert bir mücadelenin hüküm sürdüğü bir kayboluşun ve yetişin tüneline girdim. Önemli oranda değişerek, yenilenerek çıkmak üzere." Erebi Şemo'nun anlattığı sadelikle kazandıklarımı da sıralarsam her şeyden önce yeni bir dil kazandığımı söylemeliyim. Dilimin taşıdığı acıları, yasakları, çelişkileri taşımaya, bana onları hatırlatmayan, başka türlü de kendimi ifade etmemi sağlayan, bana yeni olanaklar kazandıran bir dil. Bu dil aracılığıyla yeni bir ülke, kültür ve edebiyat kazandım. Yeni insanlar, alışkanlıklar, değer yargıları, deneyler, diller, kültürler tanıdım. Yeni ülkemin yardımıyla tüm İskandinavya'yı kazandım. Dünyaya, dünya insanlarına ve çeşitli geleneklerine açıldım. Diğer insanlardan daha fazla seçmeci olma olanağını kazandım. Benim, insanlarımın ve sorunlarımın bir merkez olmadığını, benim dışımda da kocaman bir dünyanın var olduğunu gördüm. Diğer insanların da en az benim kadar değerli olduklarını öğrendim. Hayretle bir Arap, Letonyalı, Çek, Uruguaylı, Polonyalı, Çinli, Kongolu ile birbirine çok benzeyen şeyleri yaşadığımı, aynı duyguları hissettiğimi gördüm. Diktatörlerin farksızlığını ve her şeyin insani değerlerle ölçülmesi gerektiğini öğrendim. Alçak gönüllülüğü kazandım. Bir kahraman değil, kusurları, yanlışları, eksiklikleri olan bir insan, sadece bir insan olma duygularını kazandım. Sonsuz ve coşkulu bir merakı, bir öğrenme, tanıma tutkusunu kazandım. Bir evrenselliği, bir dünya insanı kimliği kazandım. Kendimi her zaman hesapsız, savunmasız kollarına bırakabileceğim, ruhumu teselli edeceğini, cömertliğiyle yüreğimi zenginleştireceğini bildiğim bir dünya edebiyatı kazandım. Çeşitli diller, kültürler arasında dolaşabilme ve renklerin tonlarını daha iyi ayırt edebilme sanatını öğrendim. Büyük bir hayretle dünyadaki her şeyin çok basit bir gerçeğe, insana, insani yaşama ve insani değerlere ilişkin olduğunu gördüm. Tüm bunları kazandım mı? Evrimler, değişim ve tesadüflerle dolu zaman tünelinden geçen kim bilebilir ki? Kesin bilmiyorum. Sadece kazandığımı sanıyorum. Bu kazandıklarımla yeniden ana dilimi kazandım. Okunması ve yazılması yasaklanmış ana dilimi yeniden öğrendim. Onu çok daha iyi anladım. Onunla daha sıcak, daha derin bir sevgi ilişkisi kurdum. Yasaklanmış kültürüme, çarpıtılmış tarihime, budanmış köklerime, asimile edilmiş kimliğime döndüm. İlk defa parçalanmış ülkemi renkli mozaiğiyle bir bütün olarak gördüm. Onunla soğuk ve kaba, politik, ideolojik sözcüklerin ötesinde insani bir ilişki kurdum. Stockholm'un soğuk kış gecelerinde yazdığım sayfaları onun görülmez gölgeleriyle süsledim. Bir dünya insanı ve bir Kürt olarak o sayfaları yazmaya ve onu dünyaya yakınlaştırmaya çalıştım. Romanlarımı onun sevgili çocuklarına adadım. Onu yeniden sevdim. 6. Kendi küçük ve değersiz deneyimlerimi de 2000 yıllık deneylere katarak şunu söylemeye çalışıyorum. Bir hüzün olan ayrılık zenginleştirici, yenileyici olabilir. Hüzün tüm insanlığa sunulan bir coşkulu yaratıcılığın kaynağı da olabilir. İnsanları, kültürleri, dilleri, deneyleri yakınlaştırıcı, birleştirici de olabilir. Hepimizin kendi alışkanlıklarımızla, tat ve renklerimizle içinde yer aldığımız heyecanlı, coşkulu bir insanlık agorası da olabilir. Rilke'nin dediği gibi ayrılık ve sürgün bir solma ve çiçeklenmedir. Bir ölüm ve yeniden doğuştur. Bir unutuluş ve unutulması mümkün olmayan bir ölümsüzlüktür. Bir insanlık trajedisi ve zamanla mekanın tümden unutulduğu renkli bir insanlık geçididir. Orada dün, bugün, yarın iç içedir. Orada sadece insan, hepimizden bir parça olan, hepimizi anlatan insan vardır. Orada insanlar, diller, kültürler, alışkanlık ve gelenekler karşılaşmaktadır. Orada insanın tarihini ve geleceğini yumuşak sözlerle tasvir eden sonsuz bir destan söylenmektedir. Çeşitli dil ve kültürlerin karşılaşması, farklı geleneklerden gelen insani deneylerin alışverişi, heyecanlı bir değişimin ve zenginleştirici bir yaratıcılığın kaynağı olabilir. Heyecan ve sevgiyle okuduğumuz yazarların önemli bir bölümü, sözünü ettiğim renkli insanlık geçidinin üyesi değiller mi? Polonya kökenli İngilizce yazan Joseph Conrad, J-O-S-E-P-H-C-O-N-R-A-D, İrlandalı İngilizce ve Fransızca yazan Samuel Beckett, S-A-M-U-E-L-B-E-C-K-E-T-T, Yidiş dilinin usta yazarı I.B. Singer, 1950'lerin başında Paris'te sürgünde intihar eden Fars yazar Sadık Hidayet, Hint kökenli Trinidadlı İngilizce yazan V.S. Naipaul, N-A-I-P-A-U-L, Paris'te sürgünde yaşayan Arap şairi Adonis ve Çek yazarı Milan Kundera, daha kimler ve kimler? Yeni düşünceler, idealler ve biçimlerin, çoğunlukla göçlerin, yeni kültür ve dillerle karşılaşmaların, ruhsal ve toplumsal altüst oluşların, kültürel çelişkilerin, insanın kişiliğini etkileyen değişimlerin sonucu olduğunu sanıyorum. Hepimizi etkileyen bir evrensellik, dünya insanı olma duygusu ve sorumluluğu çoğu zaman farklı dil ve kültürlerin karşılaştığı yerlerde mümkündür. Polonya kökenli ve Amerika'da yaşayan şair Czesław Miłosz, Czesław Miłosz, edebiyat ve şiirin görevi insan olduğumuzu bize hatırlatmaktır, diyor. Elbette bu böyle. Ancak edebiyat ve şiirin görevinin bu olduğunu bilmek için de bir evrensellik ve dünya insanı olma duygusu ve sorumluluğu gerekiyor. Değişim, yaratıcılık, kültürel tanışma ve ilişkiden oluşan bu duygu ve sorumluluk çok renkli, demokratik ve insani bir yaşam ve düşünce biçiminin de temelidir. Yine bu duygu ve sorumluluk, karanlığın ve boğucu bir tek sesliliğin ifadesinden başka bir şey olmayan, mutlakçı, totaliter gerçeklerin karşısına yeni bir demokratik gerçekler çıkarabiliyor. Burada yeniden Gombrowicz'in "sürgün bir mezarlıktır" sözlerini anmak zorundayım. Yeni ülke dil ve kültür koşullarında bir evrensellik ve dünya insanı olma, duygu ve sorumluluğu kazanılmadığında gerçekten de sürgün tam bir mezarlık oluyor. Yeni ülkenin, sürgünlüğün ve ülkeden uzaklığın da her şeye rağmen bir olanak olduğu anlaşılmadan, bir olanak olarak değerlendirilmeden yaratıcı olabilmek ve geçmişi yeniden yaratabilmek mümkün değildir. Sürgün yaşamı yeni toplumdan soyutlandığında, tecrit edildiğinde ve dar bir gettonun sınırları içine hapsedildiğinde tam bir mezarlık oluyor. Sürekli bir geçmişi yaşamak ve geçmişi yeniden yaratmak aynı şey değildir. Köreltici bir nostalji ve yaratıcı bir hayaller alemi arasında büyük fark vardır. Geleceği öngörebilmek ve tasvir edebilmek için anıların gölgesiyle yaşamak ile ısrarla zamanın dışına düşmüş bir yaşamda inat etmek arasındaki fark büyüktür. Sürgün merkezleri olan büyük şehirlerin kenar mahallelerine sıkıştırılmış bir yaşamı, durmadan, usanmadan geçmişin görkemi ve güzelliğini yad ederek tüketmenin yaratıcılıkla bir ilgisi yoktur. Rus sürgün yazarı Vladimir Nabokov'un yurt dışındaki yazar yaşamıyla ilgili yazdığı denemede Danilo Kiş, 1917 Bolşevik devriminden sonra dalgalar halinde Avrupa'ya göçmüş Rus göçmenlerin ilgi çekici yaşamını çok iyi anlatıyor. Paris ve Berlin'in kenar mahallelerine sıkışmış, dünyadan ve yeni toplumla bütünleşmekten uzak, ülkeden getirilen kin ve nefretle dolu, yığınla iç çelişki ve çatışmanın hakim olduğu kapalı ve acılı bir yaşam. Onlar için bir yenilgi ve yıkımı ifade eden sürgünde, her türlü değişimden uzak, yavaş yavaş yitip giden aristokratlar, bilim adamları, yazar ve aydınlar, işçi ve öğrenciler, muhalif solcular. Canlıların yaşadığı bir mezarlık. Sadece birkaç sayfalık küçük bir deneme olarak düşündüğüm bu benim için yazılması zor konuyu oldukça uzattığımın farkındayım. Konuyu yine ninemi hatırlayarak bitirmek istiyorum. Ninemin sözünü ettiği Valete Hribiye, biz Kürtler için ne yazık ki entelektüel ve kültürel çalışmaların merkezi, ana yurdudur. Yüzyılımız büyük savaşların, katliamların, çöküşlerin, değişimlerin ve göçlerin trajik yüzyılıdır. Çoğu yazarın durmadan tekrarladığı bu sözlere kim itiraz edebilir ki? Biz Kürtler için yüzyılımızın bu özellikleri fazlasıyla doğru ve bu özelliklerden dolayı Kürtlerin kayda değer neredeyse tüm entelektüel, kültürel eserleri sürgünde yaratılmıştır. Tıpkı Yahudiler ve Ermeniler gibi Kürtler de Valete Hribiye'ye bir olanak, dilin, edebiyatın, sanatın ve kültürün korunabileceği, geliştirilebileceği bir merkez olarak yaşamışlardır. İlk gazetelerini, ilk dergilerini, ilk modern kitaplarını, ilk modern kuruluşlarını sürgünde yayınlamış, oluşturmuş bir halkın evladı olarak ben de Valete Hribiye'yi hem bir hüzün hem de bir sığınak olarak yaşadığımı söyleyerek bu denemeyi bitirmek istiyorum.